Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beyti'nin salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 Zulhiveheş 1400 Hicri Kameri 26 Ramazan 1442 ve miladi 9 Mayıs 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaşı ile nükleer anlaşma konusunda sürdürülen müzakereler üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan, haftanın bakışı ve son olarak da Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Kudüs'teki olaylarla ilgili İslam İnkılabı rehberine mektup yazdı. İsmail Haniye ve Mahmut Abbas Katar Emiri ile görüştü. Türkiye'de Siyonist rejim protesto edildi. Son 24 saatte İran'da 386 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Viyana'daki görüşmeler devam ediyor. Ve İslami Şura Meclisi üyeleri yaptırımların kaldırılmasına vurgu yaptı. Şimdi haberler.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Kudüs'te yaşanan son olaylarla ilgili İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'ye mektup göndererek İslam dünyasının Kudüs sakinlerine destek ve İsrail'i işgalcilerin cinayetlerini durdurmak için kararlı tutum ortaya koymasını istedi. Ayetullah Hamenei'ye selamlarını ileten Haniye'nin kaleme aldığı mektupta, bildiğiniz üzere işgalci Siyonistlerin Kudüs sakinlerine karşı Yahudileştirme planı, yerleşim birimini genişletme projesi, Filistinlileri zorla evlerinden çıkartma ve etnik temizlik gibi eylemleri ve Babul Amud ile Şeyh Cerrah'a yönelik saldırıları artmıştır. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, namaz kılan cemaate baskın ve cami kapılarını kapatma gibi eylemler devam ediyor. Rejim liderleri tarafından yürütülen tüm bunlar yerleşim birimi projelerini meşrulaştırmak, Filistinlilere Kudüs'ten zorla göç ettirmek, evleriyle mülklerine el koymak ve kutsal Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirmek içindir. Tüm kırmızı çizgileri aşan bu cinayet İslam ümmetinin duygularını yaralamış, Kudüs kentinin İslami tarihi, varlığı, geleceği ve sakinlerinin meşru haklarını hedef almıştır. Ayrıca doğrudan mübarek Mescid-i Aksa ve onu koruyanları hedef alıyor. Hamas olarak Ramazan ayında Siyonist düşmanın saldırıları ve cinayetleriyle Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki mevcut gerginliğin tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunuyoruz ifadelerine yer verildi. Hamas lideri Arap ve İslam ülkeleriyle uluslararası toplumdan Siyonist düşmanın işgal altındaki Kudüs kentinde Filistinlilerin toprakları ve kutsal mekanlarına özellikle de Mescid-i Aksa'ya karşı acımasız cinayetlerini sürdürmesini önlemek ve saldırılara karşı sert bir duruş sergilemek için derhal harekete geçmesini istedi. İsmail Haniye mektubunda şunları kaydetti. Siyonist işgalci güçlerin Şeyh Cerrah mahallesindeki 28 Filistinli aileyi zorla tahliye etme çabaları, Şam Kapısı mahallesinde yaşayanlara saldırıları, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırgan ve kışkırtıcı eylemleri birer cinayettir ve bunun karşısında sessiz kalmamak gerekiyor.
İslami Uyanış Uluslararası Forumu Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Filistin meselesinin İran-İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında öncelikli ve önemli konular arasında yer almaya devam ettiğini belirtti. Velayeti Kudüs Günü, Mustazaflar Günü isimli çevrim içi oturumda yaptığı konuşmada, bugünün gerçekten yağmurluk olduğunu, Filistin meselesinin İslam dünyasının stratejik meselelerinin başında yer alması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Velayeti cani Siyonistlerin karşısındaki direniş ve mücadelenin sonunda netice vereceğini ve pek uzak olmayan bir gelecekte işgal altındaki toprakların kurtuluşuna tanıklık edeceklerini söyledi. İslami Uyanış Uluslararası Forumu Genel Sekreteri ayrıca Kudüs'ün kurtarılmasının İslam ümmetinin birlik odağı haline gelmesi gerektiğini kaydetti. Velayeti Filistin direniş gruplarının meydandaki çaba ve mücadeleleri sonucu gasip İsrail rejiminin bugün her zamankinden ziyade yok olmaya maruz kaldığını belirtti. Velayeti sözlerinin sonunda tüm Filistinli olan ve olmayan şahsiyetleri, Kudüs Gücü Şehit Komutanı Kor General Kasım Süleymani dahil İslam dünyasının şehitlerini ve İmam Hümeyni'nin pak ruhunu selamladı.
Hamas, Fethi ve İslami Cihat hareketleri Siyonistlere karşı kovma ve Mescid-i Aksa'yı işgal etme planı etkisizleştirme zaruretine vurgu yaptılar. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Hamas, Fetih ve İslami Cihad hareketleri Siyonistlere karşı koyma ve Mescid-i Aksa'yı işgal etme planını etkisizleştirme zaruretine vurgu yaptılar. Siyonist rejimin işgal altındaki Kudüs'te ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarının tırmanması ve Siyonistlerin kışkırtıcı eylemlerinin ardından İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde dün akşam sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada Kudüs halkının Mescid-i Aksa'da işgalcilere karşı ortaya koyduğu direnişe övgüde bulundu. Ebu Ubeyde Kudüslülere seslenerek Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da nöbet tutan halkımızı selamlıyoruz ve onlara diyoruz ki İzzettin el-Kassam Tugayları başkomutanı Muhammed Eddaif size söz verdi, o asla sözünden dönmez dedi. İzzedin el-Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Eddaif salı günü yaptığı açıklamada Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini hedef alan saldırılarına son vermeleri için işgal güçlerini ve Yahudi yerleşimcileri son kez uyarmıştı. Ebu Ubeyde'nin naklettiğine göre Muhammed Eddaif direniş liderliğinin ve İzzedin el-Kassam Tugaylarının Kudüs'te yaşananları yakından takip ettiğini söyledi. Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan da Siyonist rejimi Kudüs'teki saldırılarının sürmesi hakkında uyararak Kudüs'ün Filistinlilerin kırmızı çizgisi olduğunu ve direniş evlatlarının milleti yeise düşürmeyeceğini ve Filistin milletinin izzet ve onurunu savunacağını belirtti. Fetih Hareketi de yaptığı açıklamada Filistin topraklarında işgalcileri durdurmak ve Kudüs'teki Filistinlilere destek için topyekün ve bir bütün olarak hareket edilmesine vurgu yaptı. İslami Cihat Hareketi de Batı Şeria, Kudüs işgal toprakları, Gazze ve tüm kamplardaki Filistinlilere seslenerek onları tam hazır durumda bekleyip Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınını başarısız kılmak için mücadelelerine devam etmelerini istedi. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrim-i Sabri de uluslararası toplumun Kudüs'te yaşanan olaylar karşısındaki sessizliğini kınadı ve işgal rejimini dizginleyecek gerçek anlamda baskıların olmamasını eleştirdi. Şeyh İkrim-i Sabri işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya hedef alan saldırılarına cevabı geçtiğimiz günlerde yaptıkları gibi Kudüslü gençlerin vereceğini söyledi. Kınamalardan başka bir şey işitmedik diyen Şeyh İkrim-i Sabri, Kudüs'te yaşanacak her türlü gerginlikten ve Mescid-i Aksa'ya gelecek herhangi bir zarardan tamamen işgal yönetiminin sorumlu olduğunu ifade etti. Siyonist askerlerin son günlerde işgal altındaki Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah mahallesindeki saldırıları sonucu onlarca Filistinli yaralanmıştır. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Filistin İslami Derinleş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri ile işgal altındaki Kudüs'teki son gelişmeler hakkında telefonda görüştüler. Haniye dün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede, Siyonist ırkçıların işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları dahil Filistin'deki son gelişmeler hakkında Katar Emirini bilgilendirdi. Abbas da Katar Emiri ile yaptığı görüşmede bu zor şartlarda milli birliğin sağlanması ve iç anlaşmazlıkların son bulması ve Filistinlilere yardım için uluslararası camia tarafından kabul edilen bir hükümetin kurulmasının şart olduğunu söyledi. Katar Emiri de görüşmede Doha'nın Filistin milletinin Kudüs'te Filistinlilerin varlığının pekişmesi ve kendi haklarına ulaşması için mücadelesini desteklediğini belirterek, Katar'ın Filistin milletine karşı her türlü zulüm ve cinayeti durdurmak için her türlü girişimde bulunmaya hazır olduğunu vurguladı. İşgal rejimi askerlerinin son günlerde Mescid-i Aksa, Babul Amud ve Şeyh Cerrah bölgelerinde Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli yaralanmıştır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Korsan rejime tepki gösterirken ülkene muhtelif kentlerinde düzenlenen gösterilerde işgal rejimi İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılara protesto edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombaları ile Filistinlilere saldırmasına ilişkin olarak da açıklama yaptı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerine kullandı. Öte yandan Türkiye'nin başkenti Ankara dahil olmak üzere birkaç kentte işgal rejimi İsrail karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Ankara'da işgal rejimi İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan gruplar işgal rejimi aleyhinde sloganlar atıp direnişi desteklediler. Türkiye'nin diğer bazı kentlerinde de işgal rejimine protesto etmek ve Filistin'i desteklemek amacıyla gösteri düzenlendi. Eylemciler Filistin ve Türkiye bayrağını taşıdılar.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 386 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14.141 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Virüse yakalanan hastalardan 5.538'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 2.109.702'ye ulaştı ifadesi kullanıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani hükümetinin önceliğinin korona aşısının tedarik edilip üretilmesi olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün hükümetinin ekonomi koordinasyon kurulu oturumunda yaptığı konuşmada korona aşısının tedariki ve üretilmesinin Bütçe ve Plan Kurumu, Merkez Bankası ve Sağlık Bakanlığı'nın birincil önceliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanlığı'nın planına göre Hicri Şemsettir ayının sonuna kadar çok riskli gruplar yer alan 13 milyon vatandaşı aşı yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı hükümetinin politik önceliğinin aşı konusunda yerli üretim kapasitesi ve imkanını oluşturmak olduğunu vurguladı. Hükümetin bu bağlamda ekonomik savaş şartlarında yaptığı girişimlerine dikkat çeken bu yıl için de aşı tedariki için gereken mali yardımların yapıldığını söyledi.
İran'ın Türkiye Büyükelçiliği Anadolu Haber Ajansı'nın İran'la ilgili yanlış iddiasını tekzip etti. İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği pazar günü bir bildiri yayımlayarak, Anadolu Haber Ajansı'nın İran'ın Suriye'den Yemen'e askeri güç sevkiyatında rol ifa ettiği yönünde ortaya attığı iddiayı tekzip etti. İran Büyükelçiliği açıklamada bu iddia sahadaki gerçeklerin hakkında bilgisizliğin işareti olduğunu belirtti. Büyükelçiliği bildiride bu duruma iddia, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen milletine dayatılan insanlık dışı facia boyutunda savaşa karşı tutumu ile açıkça çeliştiğini vurguladı. İran Büyükelçiliği bildirdi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti her zaman bu savaşın son bulmasını istediğini ve Birleşmiş Milletler'in bu doğrultuda siyasi çözüm yolu bulma çabalarına destek verdiğini kaydetti. Anadolu Haber Ajansı yayımladığı haberinde İran'ın Suriye'nin Deir ez-Zor eyaletinden 120 Suriyeli askeri Yemen'e sevk ettiğini iddia etmişti.
İran ve 4 artı 1 grubu heyetleri bugün de nükleer anlaşma ortak komisyonu çerçevesinde yoğun şekilde müzakerelere devam ettiler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Seyda Basarakçı, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrique Mora ve diğer heyetlerin başkanları arasında görüşmeler düzenlendi. Başka bir görüşme de 3 Avrupa ülke ile dörtlü formatında oldu. Müzakereler teknik ve çalışma grupları düzeyinde devam ediyor. Bu bağlamda İran uzmanlık heyetleri, Rus ve Çin heyetleri dün görüştüler. Bugün İran ve Rusya heyetleri arasında ikili uzmanlık oturumu gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın tüm yaptırımları pratik şekilde kaldırması ve doğruluğu denetlerken nükleer anlaşma yükümlülüklerinin de döneceğini açıklamıştır.
Viyana görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Mihail Ulyanov Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile 2 aylık işbirliği anlaşması süresinin sona ereceği 21 Mayıs tarihinden sonra müzakerelerin sürmesinin artan risk ve belirsizlikle karşı karşıya kalacağını belirtti. Nükleer anlaşma görüşmelerinin son bulması için bir süre belirlenmiş olmadığına dair Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Başkanı Enrico Mora'nın dün paylaştığı tweetini onaylayan Rus yetkili, müzakerelerin son bulması için bir süre tanınmadığını ancak 21 Mayıs'ın hedef gün olduğunu kaydetti.
İslam Şura Meclisi üyeleri İran'a yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması ve doğruluğunun denetlenmesini istiyor. Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin mecliste konuşan İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, halihazırda İran ile 4 artı 1 arasındaki nükleer müzakereler birçok iniş ve çıkışlarla devam ediyor. Bir gün müzakerelerin ilerleme kaydettiğine dair haberler, ertesi gün ise anlaşmazlıklar çıktığına dair haberler yayınlanıyor. Bundan müzakerelerin ciddiyetini de gösterir dedi. Galiba Allah'a hamdolsun, meclisin çıkardığı yaptırımların kaldırılması ve İran ulusunun çıkarlarının korunması için stratejik eylem planı, yasası nükleer endüstrinin de kilidini açtı ve İran heyetine müzakere için gerekli potansiyeli sağladığı ifadelerini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kabil'deki terör saldırısı dolayısıyla Afganistan'ın cesur ve dirençli milletine başsağlığı dileğinde bulundu. Reisi taziye mesajında Kabil'deki terör saldırısı ve bu elim olayla ilgili görüntülerin vicdan sahibi her insanın yüreğini sızlattığını belirtti. Reisi mesajında mübarek Ramazan ayında masum çocukları hedef alan korkak yırtıcıların İslam ve insanlıktan hiçbir pay almadığını kaydetti. Yargı Erki Başkanı ayrıca İran milletinin bu acı olaydan dolayı matem içinde olduğunu ve komşu ülke milletinin acılarını paylaştığını belirtti. Reisi mesajında terörizm ve işgal ile durmadan mücadelenin bölge milletlerinin bu esef verici durumdan tek kurtuluş yolu olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif İslam'a ve Afganistan'a gönül veren, herkesin kardeş kardeşi öldürmeyi sona erdirme ve ortamı vatansız IŞİD'lilere karşı daraltma vakti gelmiştir ifadesini kullandı. Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, İslam'a ve insanlığa yabancı olan IŞİD tekfircilerinin mazlum kurbanları olan masum ve oruç tutan kızların yasını tutuyoruz diye belirtti. Zarif İslam'a ve Afganistan'a gönül veren herkesin kardeş kardeşi öldürmeyi sona erdirme ve ortamı da vatansız IŞİD'lilere karşı daraltma vakti gelmiştir diye ekledi. 8 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da Hazara Şiilerinin eğitim gördüğü Batı Kabil'deki Seyyid el-Şuheda kız okulu kapatılırken kızların üzerine bomba atılması sonucu çoğu kız öğrencisi olmak üzere 55 kişi öldü, 151 kişi ise yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Bazılarının durumunun kritik olduğu bildiriliyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okulun önünde gerçekleştirilen bombalı saldırı şiddetle kınadığını ve Afgan halkı ile hükümetine taziye mesajını iletildiğini bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen ve çoğu çocuk olan 58 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin açıklama yayınladı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda mağarada sıcak temas sağlandığını, çatışmada 5 PKK'nın öldürüldüğü bildirildi.
Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engelin stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir. Ülkemizin katkısı olmadan birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır değerlendirmesinde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Afganistan üst düzey heyetinin Lahey ziyareti etrafında. Afganistan Dışişleri Bakanı üst düzey bir heyet başkanlığında bu ülkedeki yabancı güçlerin savaş suçları ile ilgili belgeleri sunmak için Lahey'de Uluslararası Ceza Divanı'na sunmak için Hollanda'ya gitti. Lahey'e giden Afganistan heyetinde Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer, Adalet Bakanı Fazıl Ahmet Manevi, Başsavcılık Vekili Zebihullah Kelim ve diğer bazı üst düzey yetkililer ve yargı ve güvenlik uzmanları da yer alıyor. Afgan heyeti Lahey'de savaş suçları, tecavüz, insanlık suçları ve soykırım gibi Afganistan'da işlenen uluslararası suçlarla ilgili belgeler Lahey Uluslararası Ceza Divanı'na sunacaktır. Şimdiye kadar savaş suçu kurbanlarının aileleri ve yakınlarından yaklaşık 1 milyon 700 bini Uluslararası Lahey Mahkemesi'ne yüzlerce şikayet mektubu göndermiştir. Afganistan yönetiminin Lahey ziyareti, bu mahkeme yargıçlarının 5 Mart 2020'de Afganistan'da savaş suçları hakkında soruşturma başlatmasını kabul etmelerin ardından gerçekleşiyor. Bilindiği üzere Amerika yönetimi Afganistan'daki yabancı güçlerin işlediği cinayetler ve suçlar ile ilgili uluslararası soruşturma yapılmasına engel olmak için yoğun baskı yaptı. Beyaz Saray yönetimi geçtiğimiz senelerde defalarca Afganistan'da yabancı askerlerin işlediği suçlar hakkında her türlü soruşturma başlatmasına karşı çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıç ve başkanlarını yaptırım ile tehdit etmiştir. Ancak Amerika'nın baskısına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin onayıyla Afganistan'da Mayıs 2003'ten itibaren yabancı güçlerin işlediği suçlar ile ilgili soruşturma başlatılacaktır.
Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Fatou Bensouda da Kasım 2017'de Afganistan'da yabancı askerlerin savaş suçları ile ilgili ön soruşturma başlattıktan sonra mahkeme yargıçlarından işlenen suçlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmalarını istedi. Afganistan'dan üst düzey heyetin Uluslararası Lahey Mahkemesi'ne yabancı güçlerin Afganistan'da işlediği cinayetler ve suçlarla ilgili belge ve kanıtlarını sormak amacıyla gerçekleştiği ziyaret, söz konusu belge ve kanıtların Afganistan'daki soruşturmaların da dikkat ve titizlikle yürütülmesine katkı sağlayacağı açıdan büyük önem arz ediyor. Son sıralarda Silahlı Şiddete Karşı Girişim Kuruluşu yaptığı açıklamada, geçen 5 senede Amerika ve NATO'nun Afganistan'daki saldırılarında yaklaşık 1600 çocuğun hayatını kaybetti veya yaralandığını duyurdu. Açıklamada 2016-2020 yılları arasında yapılan incelemelerin Afganistan'da hava saldırıları sonucu 3.977 sivilin hayatını kaybetti ve yaralandığını, bunlardan 1.598'inin çocuk olduğunu gösterdiği bildiriliyor. Raporda ayrıca Afganistan'da ölen ve yaralanan sivillerin %50'den fazlasının Amerika ve NATO'daki ortaklarının saldırılarından kaynaklandığı, diğerlerinin de Amerikan terörist güçlerinin işbirliği sonucu öldüğü ve yaralandığı ifade ediliyor. 11 Mart 2012 tarihinde de Kandahar vilayetine bağlı Penjvai ilçesinde 17 Afgan vatandaşının Amerikan askerlerince öldürülüp cesetlerinin yakılması, Amerikan savaş uçaklarının Kunduz'da sınır tanımayan doktorlara ait hastaneyi bombalaması, Guantanamo ve Afganistan'daki cezaevlerinde Afgan vatandaşlarının işkenceden geçirilmesi gibi suçlar bu cinayetlerin sadece birkaçını teşkil ediyor. Amerikan askeri güçleri Afganistan'da bulundukları yaklaşık 20 senede çok sayıda suç işleyip cinayetler işlediler. Bu yüzden artık Amerika'nın bu cinayetler için dünyaya karşı hesap vermesi zamanı gelmiştir. Uluslararası o soruşturma bağımsız ve tarafsız şekilde yürütülür ve işlenen suçların da sorumluları tespit edilip ardından hak ettikleri cezaya çarptırılırsa Afgan halkının acıları bir nebze de olsun hafifler. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Fransa ve Kanada'ya uyarı başlığını taşıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında imzalanan 10 maddelik barış anlaşmasının uygulanış süreci içeride ve bölgesel düzeyde bir takım sıkıntı ve engellerle karşı karşıya kalırken İlham Aliyev yönetimi Fransa ve Kanada başta olmak üzere batılı ülkelerin tavı ve tutumunu art niyetli ve haksız olarak değerlendirdi. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Fransa ve Kanada'nın açıklamalarını haksız bulurken bu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını sergiledikleri art niyetli yaklaşımlarını sürdürmesinin de iki taraf arasındaki güvene ciddi şekilde zarar vereceğini kaydetti. Aliyev yönetimi batılı ülkelerin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'a yönelik art niyetli yaklaşım ve açıklamalarına dair itirazda bulunurken Bakü yetkilileri hala bu grup batılı devletleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin stratejik müttefiği olarak görüp bunun propagandasını yapıyorlar. Aslında hükümete bağlı medya Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman vatandaşlarına Bakü'nün Paris ve Ottawa gibi batılı devletlerle İşbirliğinin önemine vurgu yaparken bu ülkelerin Bakü'nün stratejik müttefikleri olduğunu aktarıyor. Ermenistan yönetiminin Azerbaycan Cumhuriyeti'nden esir takası için talepte bulunduğu bir sırada, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden batılı ülkelerin yaklaşımına yönelik tepki geliyor. Bu şartlarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeniden saldırıya geçebileceğinden endişe duyan Ermeni yetkilileri, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bölge ve dünya seviyesinde de baskı yapmak için herhangi bir bahane ve gerekçeye başvuruyor. Nitekim Ermenistan eski savunma bakanı Grigoryan bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Azerbaycan Cumhuriyeti'ni suçlarken Bakü yönetiminin Ermenistan'a yeniden saldırı için bahane arayışında olduğuna inandığını söyledi.
Gelinen noktada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda imzaladıkları 10 maddelik barış anlaşmasının uygulanması bağlamında bir takım sorunlar yaşamaktadır. Bundan önce de Karabağ bölgesinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devredilmesini, Ermenistan'ın milli çıkarlarına aykırı gören Ermeni vatandaşları, bu bölgenin Azeri tarafına teslim edilmesinin mümkün olmadığını bildirmişti. Son sıralarda da Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile esir takası konusunda bazı engellerle karşı karşıya kalmıştır. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından tüm esirlerini serbest bırakmasını istiyor. Ermenistan'ın bu talebinin ardından AGET Minsk grubu eş başkanları bir açıklama yaparak esir, tutuklu ve ceset takası hakkında daha hızlı girişim yapılmasını isteyerek Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'dan Karabağ Savaşı sırasında esir düşenler ve hayatını kaybedenlerin cesetlerinin takası konusunda işbirliği yapmalarını istediler. Minsk eş başkanının da talebi ardından Fransa ve Kanada Dışişleri Bakanları da bir açıklama yaparak Ermenistan'ın bu yaklaşımını destekleyerek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenilerin talebini yerine getirmesine vurgu yaptılar. Azeri yetkililer son günlerde 3 Ermeni askeri serbest bıraktığı bir sırada Erivan'dan eleştiriler de gelmeye devam ederken Kanada ve Fransa hükümetleri Bakü'yü bu bağlamda baskı yapıyorlar. Karabağ Savaşı sonrası da Azerbaycan Cumhuriyeti 70'ten fazla Ermeni esirini Erivan yönetimine teslim etti. Bu nedenle Bakü hükümeti, batılı ülkelerden Azeri tarafın iyi niyeti karşısında Erivan yönetiminin yaklaşımlarına dikkat etmelerini istemiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Ermeni güçlerinin geri çekilmesi sırasında çok sayıda Ermeni askeri esir almıştır. Bu nedenle esir takası konusunda Ermenistan ile anlaşmazlık yaşamakta. Erivan yönetimi ise bu ülke askerlerinin serbest bırakılması için Aliyev yönetimine yoğun şekilde baskı yapmaktadır. Bu durumda Karabağ Barış Anlaşması bağlamında Erivan ve Bakü arasındaki ihtilaflar Batı'nın Güney Kafkasya'daki çıkarları ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bu şartlarda ise iki ülke arasındaki hasmane işbirliği sürecinin devam etmesi durumunda Güney Kafkasya'da savaşın tekrar başlama ihtimali bulunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. 3 sene önce 8 Mayıs 2018'de Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump ülkesini resmen nükleer anlaşmadan çekti sevgili dinleyicilerimiz. Defalarca nükleer anlaşmayı eleştirip bu anlaşmaya Amerika için en kötü anlaşma niteleyen Trump sonunda anlaşmadan çekilip İran'a yönelik tek taraflı ağır yaptırımları geri getirdi. Şimdi Amerika'da yönetim değiştikten sonra nükleer anlaşmayla ilgili olan müzakereler yeni bir aşamaya girmiş bulunuyor. Özellikle son günlerde İran'ın Viyana'daki nükleer müzakereler sürdüren ABD ve İran yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya vardığı yönünde bazı haberler yayınlandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Tahran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuştu ve olumlu mesajlar verdi. Şimdi gelinen noktayı konuyla ilgili değerlendirmek istiyor sevgili dinleyiciler. Bölgede yaşanan gelişmeler ekseninde Amerika'nın tekrar bu anlaşmaya dönebileceği konusu etrafında çeşitli ve muhtelif analizlere ve görüşlere rastlıyoruz. Uzman konuğumuzun bu konuyla ilgili analizlerini sizlerle paylaşıyoruz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi sizin de takip ettiğiniz gibi bu nükleer anlaşmayla ilgili gündem çok sıcak. İran'da çeşitli yetkililer yaptırımların derhal kaldırılması ve tümünün topyekun olarak kaldırılmasına vurgu yapıyorlar. İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf da bu konuyla ilgili İran yaptırımlarının tümünün kaldırılmasını istediğini vurguladı mecliste. Şimdi gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Viyana'daki müzakereler de devam ediyor bildiğiniz gibi. Amerika'nın yaklaşımını bu müzakerelere nasıl buldunuz efendim?
Vallahi asıl görünen o ki bütün yorumcular, Orta Doğu uzmanları ve İran uzmanları dünyanın farklı gazetelerinde ve bu STK'larında ve düşünce kuruluşlarında anlaşmaya varılacağı kanaati hasıl olmuş. Bu gerçekten dolandırmakçı bir şeyler var, aldıkları bilgiler var. Mutlaka Amerikan makamlarıyla, Avrupa Birliği makamlarıyla görüşüyorlar ve bu anlaşmayla sonuçlanacak. Yani büyük ihtimalle çok büyük bir aksilik çıkmadıktan sonra bir anlaşmayla sağlanacağı kanaatten varılmıştır. Şimdi şöyle söylemek lazım. Bir kere bu şimdi Amerikan Başkanı bu nükleer anlaşma imzaladığı zaman bu işin mimarlarından birisiydi. O zamanki Obama'nın yardımcısı olarak zaten bu işin arkasında altında yani bu işi yapanlardan birisiydi. Hatta o dönemin hatırlarsanız Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry de bu işin tam mimarlarından birisiydi. Altında imzası olan birisidir. Bu nedenden dolayı Amerika büyük bir devlettir nihayetinde. Hele yani her şeyi böyle enine boyuna hesaplayıp kitaplayan bir devlettir. Bunu düşünmek gerekiyor. Her ne kadar Trump zamanında Amerika kendi çizgisinden uzaklaştıysa da yani bireysel karar aldıysa Amerikan devletinde özellikle bundan önce başkan yardımcısıyken bir anlaşmanın enine boyuna araştırıp defalarca üzerinde durup imzalayan birisi olarak şu anda Beyaz Saray'da en önemli koltukta kaptan köşkünde oturan bir insan tabii ki bunun sözünü de vermişti ama biraz şöyle söylemek lazım. Nihayetinde dünyadaki dengeler de göz önünde bulundurmak lazım. Her zaman Siyonist İsrail rejiminin lobisinin Amerika'daki etkilerini de biliyoruz. Mutlaka Tel Aviv'de bir şekilde Amerika bu konuda ikna etmesi gerekiyor. Öte yandan başka gelişmeler var. Mesela son zamanlarda biliyoruz ki İran'la Suudi Arabistan arasında bazı görüşmeler var. Her ne kadar Berham Salih, Irak Cumhurbaşkanı burada bir ara buzuluk rolü yapıyorsa da Suudi Arabistan'a da eğer Amerika'dan bir yeşil ışık yakılmasaydı böyle kendi başına biliyorsunuz Körfez ülkeler Türk başına kendi başlarına bir şeye karar veremezler. Bu adım, bu doğrultuda atacak adımlar yani gelecekte İran'la Suudi Arabistan'ın da ilişkilerinin normalleşmesi demek ki böyle bir önümüzdeki dönemde bütün bu Orta Doğu'da bu tip bir sükunet, bir şey görmek mümkündür. Yani böyle bir bu dönemde artık çok fazla ihtilaflar değil de anlaşmalar üzerinde durulacak. Örneğin son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci başlatılmıştır. Bu da olumlu bir gelişmedir. Bunların hepsine bakıldığında Joe Biden'ın ağırlığının bütün bu bölgede atıkçası seçimden sonra yavaş yavaş adım adım bu bölgeyle ilgili fikirlerinin hayata getirildiğini görüyoruz. Nükleer anlaşma da bu çerçevede değerlendirilebilir.
Doğru. Hocam şimdi bölgemizde yaşanan tüm bu gelişmeler İsrail'in güvenliği açısından nasıl ele alınmalı acaba? Hatırlarsınız Trump kendi iktidarı döneminde İsrail'in güvenliği için bölgede Fars Körfezi'ne kıyı olan ülkelerle İsrail arasında ilişkiler normalleştirme sürecini başlattı. Şimdi ancak normalleşmeler farklı bir yönde vuku bulmaktadır. Siz de demin ifade ettiniz. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ile İran, Suudi Arabistan ile Suriye, Türkiye, Birleşik Arap Emirliği gibi bazı normalleşme süreçleri İsrail'in çıkarları için nasıl yorumlanmalı, nasıl okuyorsunuz bunları?
Şimdi keşfede söz söylemek gerekiyor. Amerika'da kim olursa olsun, ister Cumhuriyetçi, ister Demokrat olsun, İsrail rejiminin güvenliği birinci derecede önemlidir. Yani bunu hiçbir başkan Amerika'da Siyonist rejimin ya da İsrail rejiminin güvenliğini tehlikeye atacak veya sorgulayacak bir imzaya, bir anlaşmaya imza atmaz, bir eyleme girişmez. Bunu bir kere altını kırmızı çizelim, bir tarafa duralım. Öte yandan muhtemelen Amerika bu doğrultuda İsrail rejimine İran'ın bu anlaşmayla nükleer silah elde etme yönünde onlarca susamalarla şöyle dedikler, yok bunu mutlaka önünü kesiyoruz. Ama şöyle bir şey de söyleyebilirler. Olur ya, biz eğer bu anlaşmayı imzalamazsak, İran nihayetinde bu anlaşmadan çekilirse, olur ya gelecekte Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile de bütün anlaşmaları bozar. Örneğin Siyonist rejimi biliyorsunuz Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile bir anlaşması yoktur ve olan denetimini kabul etmiyor. Diyebilirler, ya gelecekte İran'da çok kızdırırsanız bu kadar yaptırım, bu kadar ambargo ile İran'da çekilir ve hiçbir taahhüdünü yerine getirmez. Birleşmiş Milletler ve nükleer denetçileri sınırlı şeyler. O zaman biz bilemeyiz İran'la yapacağını. Bu nedenle dolayı bu anlaşma iyidir. Siyonist rejiminin mutlaka ABD'li uzmanlarca ikna edildiği düşüncesindeyim. Dediğim gibi buna Suudi Arabistan'a eklemek gerekiyor. Suudi Arabistan'a ekleyince Suudi Arabistan Yemen'deki başarısızlıklarını, yani çok yıpratıcı olmuştu bu olaylar hepsi. Aramco'nun saldırılarına uğraması Husiler tarafından. Bunların hepsini düşündüğümüzde mutlaka İsrail rejimi de her ne kadar çok fazla istemese de buna çerhem diyoruz. Çerhem bu anlaşmaya razı gelebilir dediğim gibi. Öte yandan bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini Rusya Federasyonu istiyor, Çin Halk Cumhuriyeti istiyor, Fransa, Almanya ve İngiltere de istiyorlar. Bu nedenle de muhtemelen bunlar Siyonist rejime gerekli garantiler vermişlerdir. Bu dönemde de muhtemelen İsrail bu konuda biraz suskun kalabilir diye düşünüyorum. Bence kendi kamuoyu için çünkü biliyorsunuz hala hükümet kurulmadı. Muhtemelen yeni seçime girdi tekrar. Netanyahu hükümet kuramadı. Belki iç politikaya yönelik bazı söylemler olabilir bu doğrultuda ama genel olarak tahmin ediyorum İsrail rejimi de bir şekilde ikna edilecektir diye düşünmek gerekiyor.
Evet hocam, son soru olarak şimdi Batılıların bu Viyana'daki sürdürülen müzakerelerdeki yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz?
Kesinlikle şunu söylemek gerekiyor. Bakınız, bunların önce nükleer anlaşma imzaladığı zaman söyleniyordu. Tahran'da havaalanında her gün 3-5 tane Avrupalı iş adamı, ekonomi bakanı, yatırım bakanı, su bakanı, mühendislik, ne bileyim inşaat, otomotiv, bilgisayar ve her ne olursa olsun yöneticileri, CEO'ları uçaklarla Tahran'ın yolunu tutmuşlardır. Nihayetinde bugün dünya ekonomisinde önemli İran'ın çok önemli payı var. Neden diyeceksiniz? Hem doğal gaz üreticisi dünyada içinde, hem petrol üreticisi çok önemli. Bir sürü kaynakları vardır. Onun yanı sıra çok zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Bunların hepsini düşündüğünde 80 milyonluk bir ülkeyi uluslararası ekonomik denklemlerden çıkartmak Avrupalı şirketleri de çok zora sokmuştur. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu doğrultuda bir de dediğim gibi İran'la Çin'in 25 yıllık anlaşması onları da korkuya düşürmüştür. Ya olur ya Çin'le İran çok iyi anlaşırsa biz tamamen bu piyasadan kovuluruz ve bu kaynaklara ulaşmaktan elimiz kısalır. Bu nedenle de zaten başından beri Avrupa devletleri, yani üçü de Troika'sı dediğimiz, yani İngiltere, Fransa ve Almanya, başından beri biraz mahcup bir şekilde de olsa bunu tam Amerika'ya baskı yapamıyorlardı ama ellerinden gelen buydu ki bu anlaşma tekrar yürürlüğe girsin. Hatta çünkü kendilerinin de dediğim gibi zira baktığımızda da İran'ın atıkları ABD'yle değil Avrupa devletleriyle çok yakın ekonomik ilişkileri var. Bugün Almanya ile İran ilişkileri ve diğerle eskiden var olan İtalya ile ilişkiler ve diğerlerle kulağın tekrar kurması istiyorlar. Nihayetinde bir de kendilerinin de çıkarları söz konusu. İtalya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın da kendi çıkarları da söz konusudur. Bu nedenden dolayı bu nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesinden fayda sağlayacaklar. Bunların çoğu üçü de hemen hemen ya da Avrupa devletlerinin çoğunun çok fazla askeri silah satışıyla ilgili olmadığı için, çünkü o piyasa sonlukla Amerika ile Rusya'nın ve Çin'in son zamanlarda tek elindedir. Başka alanlarda kendi ürettikleri malların, tüketim mallarının nihayetinde 80 milyonluk ve parası, trink parası olan ülkeyle yapmasını çok memnun kalacaklardır. İşte otomotiv sanayisi veya bilgi teknolojileri ve diğerleri. Bu nedenle başından beri dediğim gibi mahcup bir şekilde de olsa bunun yönlüğe girmesi istediler. Şimdi de fırsat varken evet bu anlaşma sağlansın ve tekrar dediğim gibi bunlar da hem ekonomik şey getirecektir, getirisi olacaktır. Bir de nihayet bölgede istikrarsızlık. Siz düşünün İran'la beraber Interland'a baktığımızda Yemen'den, Tunus'dan, Arabistan'dan, Pakistan, Afganistan ve diğer Suriye, Lübnan, buraya baktığımızda çok büyük bir kitle var. Bunların hepsi çoğu yeraltı kaynaklar zengin ülkelerdir. Yani burada çıkan istikrarsızlık, güvensiz bir ortam veya çatışmalar oralarda çok fazla atıklatı olumlu etkilemiyordur. Bu nedenle dolayı tahmin ediyorum önümüzdeki zamanlarda bu anlaşmanın tekrar yürürlüğe gireceği kanaati hasıl olmuştur birçok uzmanda.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaarslı hocamızla konuştuk. İran'ın nükleer anlaşması ile ilgili yaşanan son gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki ayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhuriyet İslami Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Rouhani'nin yabancı aşı alımı devam ettiğini, onay alan her aşıyı hemen kullanmak gerektiğini vurgulaması, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın İran ile nükleer müzakerelerde anlaşabilmek için daha uzun bir yolu kat etmeleri gerektiğini açıklaması gibi haberlere yer verilirken, İtilat Gazetesi'nde Türkiye'de sanal ortamda Dünya Kudüs Günü etkinliklerine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dünya Kudüs Günü bu sene Türkiye'de sanal ortamda geniş yankı buldu. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu sene geçen senelerde olduğu gibi Dünya Kudüs Günü etkinlikleri dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı şekillerde düzenlendi.
Bu sene koronavirüs pandemisinden doğan kısıtlamalardan dolayı Dünya Kudüs Günü etkinlikleri daha çok sanal ortamda ve sosyal medyada düzenlendi. Kudüs Günü'nün sanal ortamda yoğun ilgi gördüğü ülkelerden biri Türkiye'ydi. Türkiye'de bu bağlamda İran Büyükelçisi'nin katılımıyla bir video konferans düzenlendi. Söz konusu video konferansa İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Farazmendin yanı sıra Filistin'in Türkiye Büyükelçisi, Türkiye Parlamentosu'ndaki Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve Vatan Partisi Başkan Yardımcısı katıldı. Öte yandan Cuma günü Ankara'da İran Büyükelçiliği Kültür Ateşeliği'nin koordinatörlüğünde Kudüs Yalnız Değildir başlıklı bir video konferans düzenlendi. Bu arada Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları kendi inisiyatifleriyle Kudüs ve Filistin'e destek kampanyaları başlattı.
Risalet gazetesinde İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerem Himmeti'nin gelecek aya kadar ülkeye 9 milyon doz koronavirüs aşısı daha geleceğini duyurması, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Siyonist askerlerin Cuma günü Mescid-i Aksa'ya saldırısını şiddetle kınadıklarını açıklaması gibi haberler yer verirken, Cevan gazetesinde Bercam nükleer anlaşması ile ilgili Rus yetkilinin değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şundur okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesinin sonucunu fiyasko hezimet niteledi. Twitter hesabında Amerika'nın İran'da Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesinin yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov şu ifadeleri kullandı. Amerika'nın Bercam'dan çekilmesi ve azami baskı politikasını başlatması nükleer anlaşmayı zayıflattı, İran'ın nükleer programını ilerletti ve Fars Körfezi bölgesinde durumu daha da vahim hale getirdi. Kısacası fiyasko hezimet. Şimdi Viyana müzakerelerinde Amerika'nın Bercam'a geri dönme ihtimali görüşülüyor. Öte yandan Çin'in Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Wang Kan da Cuma günü yaptığı açıklamada Viyana müzakerelerinde üzerinde mutabık oldukları veya anlaşmazlık yaşadıkları konular daha da şeffaf hale geldiğini belirtti. Viyana'da düzenlenen Bercam Ortak Komisyonu oturumundan sonra bu açıklamayı yapan Kan, 4 hafta süren sıkı müzakerelerin ardından konular şeffaf hale geldiğini belirterek anlaşmanın tüm taraflarından konunun acil olduğu yönündeki algılarını arttırmalarını ve iyi siyasi iradelerini de hayata geçirmelerini istedi. İran şimdiye dek birçok kez ancak Amerika dayattığı tüm yaptırımları kaldırırsa yükümlülüklerini yeniden yerine getireceğini belirtmiştir.
Hemşeri gazetesinde Yargı Erkek İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Ali Bakır Kenen'in Almanya'ya insan hakları alanında işbirliği çağrısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şundur okuyoruz.
İslam-İran Yargı Erkek İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Ali Bakır Keni, Almanya Büyükelçisi Hans Odo Mutzel ile görüşmede insan hakları alanında işbirliği istedi. Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Ali Bakır Keni, Tahran'da Almanya Büyükelçisi Hans Odo Mutzel ile görüşmede Almanya yönetiminden İran İslam Cumhuriyeti'nin Almanya'da İranlı mahkumların durumunu araştıran ve ayrıca bu merkezin Alman özel ve tüzel kişilerin özellikle ilaç, tıbbi ekipman ve gıda alanları başta olmak üzere İran milletine dayatılan zalimane yaptırımların hazırlanması ve uygulanmasına eli bulunan kişilerin durumunu inceleyen temsilcileriyle işbirliği yapmasını istedi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyoncuya telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 25. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Mısır'da bu ayla ilgili gelenek ve görenekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Resmi adı Mısır, Arap Cumhuriyeti olan Mısır, Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alıyor. Mısır'ın başkenti Kahire'dir ve nüfusu yaklaşık 100 milyon kadardır. Mısır'ın resmi dini İslam'dır. Mısırlı Müslümanlar genellikle Şaban ayından ve hatta Recep ayında İslam peygamberinin sünnetine uyarak nefsini bu faziletli ayı karşılamaya hazırlıyor ve mübarek Ramazan ayı başlamadan 1-2 hafta öncesinden şenlikler düzenleyerek mübarek Ramazan ayının gelmesini bekliyorlar.
Mısır'da Ramazan ayının hilalini rasat etmek eski bir gelenektir. Mısırlı Müslümanlar mübarek Ramazan ayının ilk gecesini Ruyet gecesi olarak adlandırıyordu. Ve bazı insanlar bir gün öncesinden çöllere çıkarak ay hilalini görmeye çalışıyordu. Eskiden kavmin büyükleri ve esnaf başkanları askerlerin eşliğinde hükümranın ikametgahından hareket ederek gazi meclisine gider ve orada ay hilalinin görüldüğü ilan edilmesini beklerdi. O sırada caddeler kalabalıktan dolup taşardı ve insanlar caddenin iki tarafında bekleyerek bezenmiş atlarla yapılan geçit törenini izlerdi.
Ay hilali rasat edildiği habere ilan edilince bir grup asker ve bazı insanlar kentin çeşitli mahallelerine uğrayarak yüksek sesle Ramazan ayının başladığını ilan ediyordu. Onlar şöyle diyor: "Ey ümmet, ey en iyi insanlar, oruç ayı geldi." Eğer o gün ay hilali görünmemişse şöyle haykırıyorlardı: "Yarın Şaban ayıdır, herkes iftar etsin, herkes iftar etsin."
Mısır'da mübarek Ramazan ayı gelince ister Müslüman ister gayrimüslim herkes bu ayı kutluyor. Bu kutlamalar aslında firavunlar, kaptaniler ve İslami iktidarından Mısır halkına miras kalan geleneklerdir. Mısır zengin kültürlü ve eski bir medeniyettir. Öyle ki teknoloji ve modernite bile bu insanları asaletinden uzaklaştıramadığı anlaşılıyor. Mısır halkı Ramazan ayı gelince sokakları ve caddeleri renkli ışıklar ve fenerler ve kumaşlarla bezemeye başlıyor. Kumaşların üzerinde Ramazan-ı Kerim, Şehri Ramazan, Ellezi Enzele Fihil Kur'an-ı Kerim gibi ibareler yazılıyor. Ramazan ayı başlayınca mahalleleri büyük bir coşku sarıyor ve herkes sokakları ve caddeleri bezemede yardımcı oluyor.
Mısır halkının güzel geleneklerinden biri de Ramazan fenerleri ve ayın ilk gününde aile fertlerinin bir araya gelmesi ve bu aya özel güzel tatlılarıdır. Gerçi günümüzde Mısır'ın tüm kentleri elektrik enerjisine kavuşmuştur ama yine de renkli fenerler bu ülkenin Ramazan simgelerinden biridir. Bu fenerler Ramazan ayında adeta yok satar ve insanlar bu fenerlerden evlerini ve sokakları bezemekte de yararlanır. Ramazan fenerleri Fatimilerden geriye kalan bir gelenektir ve Mısır halkı hala bu geleneği sürdürüyor.
Ramazan feneri Mısır'da ilk kez Müezzeddin Allah Fatimi adındaki Fatimi Hanedanı'nın 4. halifesi döneminde yaygınlaştı. Müezzeddin Ramazan ayında Kahire'ye gelmiş. Kahire Fatihi halka ellerinde mumlarla halifeyi karşılamaya gitmelerini emretmiş. Halk da bu emre uymuş. Fakat mumlar sönmesin diye dışına fener yapmışlar. O sırada halife fenerleri görünce çok sevinmiş ve cami imamlarına camilerde içinde mum yakılan fenerleri asmalarını emretmiş.
Bir süre sonra Ramazan ayında fener yakmak Mısır'da bir gelenek haline dönüştü ve zamanla da Mısır halkının Ramazan ayını karşılarken sevinç ve mutluluk simgesi oldu. Böylece fener yakmak sadece Mısır'da değil, birçok İslam ülkelerinde de Ramazan ayının simgelerinden biri olmuştur. Nitekim Mısır halkı bugünlerde de yine mübarek Ramazan ayı fenerlerle karşılıyor. Mısırlıların elle yaptıkları fenerler bu ülkenin önemli el sanatları ürünü sayılıyor ve büyük oranda da geliştiği anlaşılıyor. Daha sonraları bu sanat Mısır'dan diğer bazı Arap ülkelerine de intikal etti. Özellikle Şam, Halep, Kudüs, Gazze'de Ramazan ayında yaygın geleneğe dönüşmüştür.
Mısır halkının Ramazan ayında yaygın geleneklerinden biri de Batı Asya halkının geleneklerinden biri olan Ramazan çadırı kurmaktır. Bu çadırlar Mısır'da oldukça ilginç şekillerdedir ve son yıllarda bu ülkenin önemli tekstil ürünlerinden biri olmuştur. Öyle ki Mısır'da çadır çarşısı adında özel çarşılar bu işi yapmaktadır.
Mısır'da mübarek Ramazan ayı ailelerin bir araya geldi, aydır ve bir adete göre ayın ilk gününde herkes ailesiyle birlikte olması gerekir. Nitekim dünyada hiçbir gelişme bir Mısırlıyı Ramazan ayının ilk gününde ailesinden uzak tutamaz. Bu gelenek aslında İslam öğretilerinde de kökü vardır. Ramazan ayında Mısır'da da mesai saatleri değişiyor ve çalışma ve eğitim saatleri de kısalıyor. Ve bazı ticari faaliyetler ve özellikle restoranlar ve kafeler sahur için açık oluyor.
Mısır'da mübarek Ramazan ayında başkent Kahire adeta iki kent oluyor. Bir kent sabah erkenden öğleden sonra 14'e kadar oluyor. Bu saatlerde kent oldukça sakin ve tenha sayılıyor. Ancak saat 14'ten sonra iftar vaktini ve o saatten sonra gece yarısına kadar kalabalık bir kente dönüşüyor. Mısır halkı iftarını top sesiyle açıyor. Mısır'da iftar vaktini ilan etmek için top atışı asırlar öncesinden beri yaygın bir gelenektir. Mısır kralı Muhammed Ali yurt dışından getirdiği topu iftar zamanı için sınadı ve insanlar sevinince bunu bir geleneğe dönüştürmeye karar verdi.
Mısır'da bazı insanlar sokakta su ve hurma ile iftar ediyor. Mısırlı Müslümanlar iftardan ve akşam namazından sonra kahvehanelere ve Ramazan çadırlarına uğrayarak gece yarılarına kadar zamanını eğlencelerle geçiriyor. Müslüman kadınlar misafirlerini ağırlamak için çarşıdan alışveriş yapıyor ve sevilen yemekleri ve tatlıları yapıyor. Mısır halkı da Ramazan ayında künefe ve baklava gibi tatlıları çok tüketiyor. Kadayıf da Mısır halkının sevdiği diğer tatlı çeşididir. Mısır halkı ise diğer Arap milletleri gibi mübarek Ramazan ayına özel yemeklere bulunuyor. Yine Mısır halkı içecek olarak kayısı suyu, çay gibi içecekleri de tercih ediyor.
Mısır halkının mübarek Ramazan ayında en çok tükettikleri yemek barbunya ve çorbadır. Mısır halkı barbunyayı zeytinyağı, domates ve soğanla tüketiyor. İftarda ise ilk önce çorba tercih ediliyor. Mısır'da künefe tatlısını hazırlamak oldukça görkemli bir şov gibi yapılıyor.
Mısır halkı da Kadir Gecesi mübarek Ramazan ayının son 10 gecesinden biri olduğuna inanıyor. Bu yüzden Mısırlı Müslümanlar bu mübarek ayın son 10 gecesini emsalsiz bir huşu içinde geçiriyor. Mısır halkı Kadir Gecesini çok sayıyor ve bu gecede melekler ilahi nimetleri ulaştırmak üzere yeryüzüne indiklerine ve her türlü dua icabet gördüğüne, zira gök kapıları açık olduğuna inanıyor. Bazı Mısırlılar ayın son 10 gününü Rasul Hüseyin Camii veya Zeynep Camii'ne gidip itikaf ediyor.
Mısır halkı Kadir gecelerinden sonra Büyük Ramazan Bayramı için hazırlanıyor ve bu bayramı çok büyük bir ihtişamla kutluyor. Mısırlı Müslümanlar Ramazan Bayramı için bir hafta öncesinden hazırlık yapmaya başlıyor ve çarşı pazar kalabalık oluyor. İnsanlar yeni elbiseler satın alıyor. Mısır'da Ramazan Bayramı namazına katılmak ve fitre ve zekat ödemek Ramazan ayının sonunu getiren büyük şenliktir. Bayram arifesinde Mısır halkı bazı özel şarkıları okuyor. Bu şarkıların sözleri eski Mısır efsanelerine dayanıyor. Mısır halkı bayram günü de İskenderiye gibi sahil kentlerinde eğleniyor. Bugün de düğün yapmak da adettir.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi programımızın 25. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalı bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Ramazan ayının son cuması olan Dünya Kudüs gününde İslam İnkılabı liderinin konuşması.
İslam İnkılabı liderinin işi ve öğretmen günü dolayısıyla konuşması.
Ve Viyana'da Barcam Nükleer Anlaşması'nın 4. tur müzakerelerinin sona ermesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Ramazan ayının son cuma günü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılmıştır. Dünya Kudüs Günü'nde bu yılda tüm koronavirüs kısıtlamalarına rağmen, yürüyüşlerin düzenlenmemesine rağmen gereken mesajlar dünyaya gönderildi. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei televizyondan konuşma yaptı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla televizyondan yaptıkları konuşmada Filistin meselesini İslam ümmetinin en önemli ve en önde gelen ortak sorunu ve meselesi olarak değerlendirdi ve şöyle buyurdu. Zalim emperyalist bir düzenin siyasetleri bir milleti evinden uzaklaştırmış ve terörist bir rejim ve yabancı insanları oraya yerleştirmiştir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejim İsrail'in derinden sarsılmış kuruluş mantığına değinerek sözlerine şunları ekledi. Avrupalılar kendi itiraflarına göre 2. Dünya Savaşı yıllarında Yahudilere zulmetmişlerdir. Ancak Yahudilerin intikamlarını Batı Asya'da bir milleti evinden barkından etmekle bu topraklarda feci katliamlar yaparak almaları istiyorlar. İşte bu şekilde insan hakları ve demokrasiyle ilgili yalan dolan iddialarını temize çıkarmak istiyorlar.
Siyonistlerin ilk günden itibaren Filistin'e teoristlerin üstleri haline getirdiğini de hatırlatarak şöyle buyurdular. İsrail bir ülke değil, Filistin milletine karşı ve diğer Müslüman milletlere karşı terör üssüdür. Bu yüzden onunla mücadele etmek, zulüm ve terörle mücadele etmek herkesin görevidir.
Günümüzde Siyonist rejimin zeval ve yok oluş emareleri daha da belirginleşmiştir. Bu emareleri iki şekilde açıklamak mümkün. Birinci, bölgedeki güç denkleminin değişmesi ve direniş cephesinin Siyonist işgalcileri karşı etkinliğinin ispatlanmasıdır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, mübarek Ramazan ayının son cuma gününde Kudüs günü dolayısıyla yaptıkları konuşmada İslam dünyası ve direniş ekseni lehine güç dengesinin ciddi bir şekilde değiştiğine işaretle, buna karşın Amerika ve Siyonist rejimin gücünün açık bir şekilde azaldığını, birkaç zayıf yönetimin ilişkilerini normalleştirmesinin, işgalci rejimin zeval sürecine engel olamayacağını da belirtip, işgal altındaki topraklarda siyasi düzenin belirlenmesi için tüm Filistinlilerin temel sakinlerinin referandum hakkı doğrultusundaki mantıklı talebin icra olunmasına da vurgu yapıp şöyle buyurdular. Korsan rejim ile ahlaki ve meşru mücadelenizi o kadar sürdürün ki bu ilerici talebi kabul etmek zorunda kalsınlar.
İkinci mesele Batı hegemonyası ve gücünün içten zayıflamasıdır. İç ihtilafların alenileşmesi, Amerika ve İsrail'deki siyasi fiyaskolar ve de Beyaz Saray makamlarının 7 bin milyar doları aşkın parayı bölgede harcamasını itiraf etmesi ve hala bu masraflara rağmen Amerika'nın Afganistan ve Irak'ta bile milletler arasında bir konuma sahip olmaması ve bölgeden çıkarılmak istenmesinin Amerika'nın bölgedeki siyasi ve askeri düşüşünün göstergesi olmasıdır.
İslam İnkılabı rehberi günümüz dünyasının durumu ve güç dengesinin İslam dünyası lehine olduğuna vurgu yaparken Amerika ve Avrupa'da Amerika seçimleri ve iddialı yöneticilerinin fiyaskoları ve de Amerika ve Avrupa'nın koronavirüs pandemisi ile ilgili başarısız mücadeleleri ve yaşadıkları utanç verici olaylar gibi görülen gelişmelere değinerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bunlar Batı kampının zeval ve düşüşünün göstergeleridir.
Bölgede son yıllardaki gelişmelere baktığımızda bugün Filistin milletinin ve Kudüs intifadasının fitnelere ve uzlaşma komplolarına üstün gelerek her zamankinden daha güçlendiği direnişe dayanarak hayret verici direniş göstererek cinayetkar ve zalim siyonistleri yok oluşa doğru sürüklediğini görüyoruz.
Amerika ise IŞİD ve Siyonist rejim ve kimi bölgesel ortaklarının desteğindeki terör örgütlerine destekleyerek bölgeyi topyekun bir savaş dayatmak istiyordu. Ancak bu komplo Irak ve Suriye'de yenilgiye uğradı. Amerika ve Siyonist rejimi İsrail bölgeyi bölmek ve parçalamak için büyük planlar yapmışlardı. Bu planların amacı Siyonistlerin Batı Asya'da nüfuzlarının artırılmasıydı. Ancak Kudüs ordusu ön saflarda yer alarak Amerika'nın bölgedeki terör, saldırganlık ve nüfuzunu artırmasına engel oldu.
Amerika, Irak ve Suriye'deki komplolarında yenilgiye uğradığı zaman maksimum güvenlik baskısını İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım Süleymani'ye kalleşçe suikast düzenleyerek hayata geçirdi. Ancak Kudüs ordusu bölgedeki güç denklemini bozarak büyük bir gelişmeye ve değişime yol açtı.
Kuşkusuz İslam İnkılabı liderinin de hatırlattığı üzere direniş güçlerinin en hassas İslami bölgelerde gelişmesi ve savunma ve taarruz gücünün artması Müslüman milletlerdeki farkındalığın ve ümidin artışını da göstergesidir. İslami sloganlara ve Şialılara eğilim, bilimsel bağımsızlık, bağımsızlık ve özgüvenin artmasının göstergesidir. Bu da daha iyi bir gelecek vaat etmektedir.
Bu büyük hareketi nihai zafere götüren husus, İslam ümmetinin birliği ve mazlumların savunulmasıdır. Müslüman ülkeler Filistin meselesi etrafında ve Kudüs hususunda bir araya gelmeli. İslam İnkılabı rehberi Filistin topraklarında direnişin devam ettirilmesi ve cihat ile şehadet hattının güçlendirilmesi ve Müslüman devletler ve milletlerin Filistinli mücahitleri desteklemesinin geleceğin belirlenmesini iki önemli faktör olarak değerlendirip şöyle buyurdular. Bu genel hareket düşmanların komplolarını yok eder. Devlet adamları, aydınlar, alimler, partiler, gruplar ve gençler bu süreçte konumlarını bilmeli ve rollerini ifa etmeliler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi geçen hafta pazar günü işçi ve öğretmen günü dolayısıyla televizyonda konuşma yaptılar. Ayetullah Hamine'yi yayınlanan bir ses dosyasındaki açıklamaları eleştirerek baş açıklamaların düşmanlar tarafından suistimal edildiğini de belirterek Kudüs gücünün İslam Cumhuriyeti dışişlerine gerçekleştirdiğini vurguladılar.
İslam İnkılabı rehberi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Kuvvetleri'nin Batı Asya'da pasif diplomasinin engellenmesinde en etkili aktör olduğunu belirterek, esasında İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki manevi nüfuzunun artmasına yol açan her aktörün Amerika tarafından gazaba uğrayacağını belirtti.
İslam İnkılabı rehberi ülkenin topyekun olarak askeri, bilimsel, kültürel ve diplomasi çerçevesinde faaliyet gösterdiğini belirterek bunların hepsinin aynı doğrultuda olduklarını vurguladılar ve bir bölümünün de diğer bölüme zıt olmaması gerektiğinin de altını çizdiler. Bu bağlamda böyle bir hatanın özellikle de İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri tarafından da yapılmaması gerektiğini vurguladılar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi dış siyasetin dünyanın hiçbir yerinde Dışişleri Bakanlığı'nda belirlenmediğini, daha üst kademeli ve üst seviyelerdeki sorumlular ve yetkililer tarafından belirlendiğini, tabii ki Dışişleri Bakanlığı'nın da bu süreçte katkılarının olduğunu ve ancak alınan kararları yürüten organ olduğunu belirttiler. İran İslam Cumhuriyeti'nde de Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin bu alanda karar verdiğini belirten Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Dışişleri Bakanlığı'nın kendi yöntemleriyle bu kararları uygulayan organ olduğunu vurguladılar.
Bercam Nükleer Anlaşması 4. Ortak Komisyonu oturumu İran ile 4+1 grubunun temsilcilerinin katılımı ile Viyana'da son buldu. Cuma günü Bercam Ortak Komisyonu oturumlarının düzenlenmesi ile tekrar başlayan 4. tur müzakereler görüşmeleri de sona erdi. Tüm taraflar bir kez daha en kısa zamanda sonuca ulaşmak istediklerinde ciddi olduklarına vurgu yaptılar.
Katılımcılar Amerika'nın Bercam Nükleer Anlaşması'na geri dönme olasılığını tartıştılar ve anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını garanti altına almayı da ele aldılar. Ayrıca taslak metinler üzerinde uzman ve teknik istişarelerin ve çalışmaların derhal başlayacağını da kararlaştırdılar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu açıklamada bulundu. Amerikan Başkanı Trump hükümetinin başarısızlık mirasına bağlı kalmak veya onun siyasetlerinden uzaklaşıp nükleer anlaşma taahhütlerine geri dönme arasında birini seçmelidir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında şöyle dedi. Trump yönetiminin İran'a karşı maksimum baskı politikası Washington için maksimum yenilgiden başka bir şeyle sonuçlanmadı. Ancak şu anda erişilebilir olan husus Bercam Nükleer Anlaşması metnidir. Öyle bir anlaşma ki herkesin ona bağlı kalması gerekir.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli haftalık sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın evladı, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın cesareti ve yiğitliğine işaret ederek o hazretin savaş meydanına katılmak için babası İmam Hüseyin'in izin vermesinin imamın manevi izzetinin göstergesi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Kerbela'da fedakar gençlerin sembolü kimdir? İmam Hüseyin'in evladı Ali Ekber. Haşim oğulları arasında seçkin ve örnek olan bir genç. Zahiri ve batini güzelliklere bir arada sahip olan genç. İmam Hüseyin bin Ali'nin imamet ve velayet hakkının marifetiyle birlikte cesaret, fedakarlık ve düşmanın şekavetine karşı mücadele ile birlikte sahip olan ve gençlik, güç ve canlılığını kendi yüce ülkü ve hedeflerine sarf eden. Bu çok değerlidir. Bu olağanüstü ve seçkin genç düşmanın meydanına gitti ve babası ile onu merak eden kadınların gözleri önünde kanlı cesedi çadırlara döndü. Böyle bir musibet ve yas küçük bir şey değildir. Fakat bu gencin mücadele için hazırlanması ve meydana doğru hareket etmesi izzet, büyüklük, şeref ve gururun sembolüdür. Bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurur. وَلِلَّهِ الْاِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Hüseyin bin Ali aleyhisselam da bizzat bu genci savaş meydanına göndermekle manevi izzeti gösterdi. Yani İslami imamet ve tağuti saltanat arasındaki sınırı aydınlatan İslam'ın hakimiyet ve üstünlük bayrağını sıkı tuttu. Velev ki aziz gencinin canı pahasına. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.